Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak kalplerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, memleketimizi, dünyamızı feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle doldursun. Hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Kıymetli dinleyenlerim, bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatından sabır örnekleri üzerinde duracağız. Efendimiz nasıl sabretti, bize nasıl bir ahlak-ı meziyet olarak sabrı telkin etti, arzı hal etti, yani haliyle bize sabrı ne şekilde öğretti. Bunun misalleri üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii ki buraya geçmeden Cenab-ı Hakk'ın bir iki ayet-i kerimesine yer vermek istiyorum. Sabır denince Kur'an-ı Kerim'de imtihanla beraber bir sabırdan bahseden ayet-i kerime var. Bakara suresinin 155 ve 156. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak orada dünya hayatının bir gereğinden olabilecek, insanın başına girebilecek durumlardan bahsediyor. Bir imtihanda olduğumuzu dile getiriyor ayet-i kerime. Ve bu imtihan karşısında da sabreden kulları müjdele buyuruyor. Ve o kulların da şu vasıftaki, yani her şeyin Allah'a ait olduğu, mülkün, malın, mülkün, dünyanın, ahiretin, her şeyin, biz dahil her şeyin Allah'a ait olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın onlarda kamil bir tasarrufla, tasarruf salahiyetine sahip olduğu, kula gerekenin Allah'a teslimiyet olduğunu belirten ayet-i kerimeler. Ayetimiz şöyle, Bakara suresi 155. ayet-i kerime, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ diye başlıyor ayet-i kerime. Tekitle başlıyor, kuvvetli bir tekitle fiil geliyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ şüphesiz ve muhakkak sizleri imtihan ediyoruz, edeceğiz. Ne ile imtihan edeceğiz? Bir şeyim minel havfi, biraz korku. Yani korkunun tümü değil. Böyle 7 gün 24 saat, aylar, yıllar boyu böyle her dakikamızı dolduran bir korku, zaten kimsenin tahammül edeceği bir korku olamaz. Biraz korku. Çünkü korku büyük bir, belki sınırsız bir, efendim, Allah'ın bir imtihan hazinesi. Oradan biraz korku. Velcu'i, biraz açlık. Yoksa böyle asırlar devam eden bir açlıktan da bahsetmeyeti kerime. Zaman zaman demektir bunun manası. Biraz da mallardan, canlardan, ürünlerden azaltma. Ayet-i kerimedeki bir şeyin min diye buyurulması, Yüce Rabbimizin rahmetiyle, bereketiyle, merhametiyle bütün bunları ölçülü olarak bize tattırdığını, yoksa o korkudur, açlıktır, mal ve canlardan noksanlaştırmanın böyle sınırsız bir şekilde kulun başına bir bela yağmur gibi yağması söz konusu olursa, bunun altından kalkacak insanın çok az bulunabileceği anlaşılabilir. Yani bir imtihan vesilesi olarak Cenab-ı Hak ne yapıyor onu? Bize tattırmış oluyor. Hani biz bir 15 Temmuz gecesi yaşadık. Cenab-ı Hak tekrar bize böyle bir gece, karanlık gece yaşatmasın diye dua ediyoruz. O gece şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. O gece meydanlara dolduran insanlarımız oldu. İstanbul'da köprülere gidip orada mücadele eden kardeşlerimiz oldu. Korku yaşayanlarımız oldu. Korkmayanlarımız da oldu ama oldu. Yani bir gece o bombaların altında tabii ki uçan F-16'ların efendim gürültüsü altında bir korku hali yaşanmış oldu. Aslında o bir şey imin hafiydi. Yani bir parça korku. Ama mesela bu korkuyu daha uzun süre yaşayan insanlar, Müslümanlar oldu. Bizim bir gece yaşadığımızı işte Suriyeli kardeşlerimiz Halep'te, Humus'ta, Hama'da, İdlib'te ve diğer bölgelerde 5 yıldır yaşıyorlar. Daha fazla yaşıyorlar. Daha uzun zaman bu korkuları yaşayan kardeşlerimiz oluyor. Yani bombalar, uçaklar, bu tür efendim büyük korkular. Dolayısıyla Mişe İmnel Hafi'deki bu bir nebze, birazcık korku da duruma göre değişebiliyor. Bazen bir gecelik bir korku oluyor. Bazen diyelim ki başka bir vesileyle bir korku oluyor ama bazen de savaş durumlarında belki onlarca yıl devam eden bir korku hali devam edebiliyor. Bunun da asgarisi ve azamesi değişebiliyor. Değişebiliyor. Bu bir imtihan vesilesi. Açlığa geldiğimiz zaman bu da yine kıtlık zamanları, daha çok savaşlara beraber geliyor bu da. Veya bir genel bir kıtlık olduğu zaman, yağmurlar kesildiği zaman. Günümüzde Afrika ülkelerinde zaman zaman bir tür olaylar yaşanıyor ve açlıktan ölümler de oluyor. Bir ara Somali'de çok yüksek seviyede oldu. Ülkemiz ona yardım etmeye çalıştı gücümüz yettiği kadar. Dolayısıyla açlık meselesi de kişinin işte bir gün aç kalması, iki gün aç kalması gibi tezahür edebildiği gibi bu daha uzun zamanlar devam eden ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan bir açlık imtihanı da olabiliyor. Günümüzdeki bazı şartlara baktığımız zaman canlardan, mallardan, ürünlerden eksilme, bu da tabii çokça yaşanan bir hadise, ölüm hadisesi. Bir aileden bir kişi ölüyor, bir büyük bir acı oluyor. Bazen Allah muhafaza eylesin bir kaza oluyor, trafik kazası oluyor. Bir aile veya ailenin büyük bir kesimi ölebiliyor. Depremler oluyor, çok sayıda insan ölebiliyor gibi. Böyle darbeler oluyor, pek çok insan bir anda ölme ihtimali söz konusu olabiliyor. Ve savaşlarda olduğu gibi. Bunlarda da yine bir imtihan sırrı saklı. Cenab-ı Hak bu hayatın böyle sürprizlere gebe olduğunu, böyle şeylerin insanın başına gelebileceğini ayet-i kerime bize izah etmiş oluyor. Peki ne olacak? Bir taraftan Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Ya Rabbi bizi böyle imtihan etme, açlık verme, korku verme, bize ikram et, ihsan et diye. Ama böyle şeyler başımıza geldiğinde de ve beşir-i sabirin kısmına göre sabredenleri müjdele, buna sabretmeye çalışacağız ve Cenab-ı Hak'tan bize sabır lütfetmesini isteyeceğiz. Peki o sabredenler kimlerdir? Sabredenler ellezine izâ asâbetum musibetun, kendilerine açlık gibi, kıtlık gibi, korku gibi veya işte ölüm gibi böyle bir musibet başlarına geldiği zaman feveran eden değil, feryad-ı figan eden değil, orada hemen Cenab-ı Hakk'a yönelerek قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ, yani Allah'a yönelmek, her şeyin Allah'tan olduğuna, kader işte burada devreye giriyor. Her şeyin sahibi, her şeyin maliki, malikül mülk Cenab-ı Hak, ona ait olduğu, biz de ona aitiz. Bizim başımıza gelenler de ondan, henüz ahirette de nereye karşılaşacağımız belli değil. Dolayısıyla biz Allah'a aitiz, her şey Allah'ındır ve biz Allah'a döneceğiz. Biz başımıza gelen bu musibetlerin, bu sıkıntıların mükafatını Cenab-ı Hak'tan bekleriz. Bize sabır vermesini, yardım etmesini isteriz diye. İstirca dediğimiz bu şekilde Allah'a yönelme, işte sabredenlerin önemli bir vasfı bu. Bir de şunu anlamış oluyoruz. Eğer kul böyle bir musibet karşısında Allah'a yönelir, İnna lillah ve inne ileyhi raciun der, Allah'a, Cenab-ı Hak'tan yardım isterse, sabır isterse, Cenab-ı Hakk'ın da ona bu konu yardım edeceği de anlaşılmış oluyor. Bunun da garantisini bir sonraki ayet-i kerime bize söylüyor. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun. İşte bu gibi kimselere Allah katından bir ilahi destek gelir. Allah'ın yardımı gelir. Meleklerin yardımı gelir. Cenab-ı Hak kulunu destekler. Hem kalbini hem ruhunu hem de yine diğer her yönden ona desteğini gönderir. Ve rahmetun, yine Cenab-ı Hak ona merhamet eder, nimet verir, ihsan eder. Ve ulaike humul muhtedun. Ve bu kişiler doğru yolda devam ederler, sabit olurlar. Doğru yoldan ayrılmazlar. Yani sabit kadem olurlar. İtidali bozmazlar ve istikamet üzere kulluğa devam ederler diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla böyle durumlarda, tehlikeli durumlarda inna lillah ve inna ileyhi raciun diyebilmek, Allah'a yönelmek, kalbimizi Allah'a bağlamak Cenab-ı Hakk'ın yardımını celbeden çok önemli bir sır olmuş oluyor. Yalnız bu inna lillah ile alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yaşamış olduğu bir hadise var. Biz bunu daha ziyade büyük bir hadise, ölüm gibi, yani büyük felaket gibi bir şey gelince bunu söylememiz lazım gibi bir yanlış algı var toplumumuzda. Öyle değil. Aslında kişinin başına hoşlanmayacağı ne gelirse gelsin, burada ne yapabilir? Hemen bu sözü söylemesi lazım ve Cenab-ı Hakk'ın yardımına sığınması lazım. Şöyle bir hadise yaşanıyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, bir gün diyor Efendimiz Aleyhisselam benim yanımdaydı ve orada bir lamba yakmıştım. Küçük bir lamba, işte Gazze'ye çalışan yanan bir lamba. Sonra Efendimiz geçerken eteği lambaya değdi ve lamba söndü. Lamba söner sönmez de hemen Efendimiz inna lillah ve inna ileyhi raciun diye bu sözü söylemeye başladı. Ben tacip ettim. Dedim ki ya Resulallah, yani neticede şu an bir lamba söndü. Çok büyük bir hadise olmuş değil. Sadece bir lamba söndü. Böyle bir şey olunca hemen bu inna lillah demeye gerek var mı? Sanki böyle birisi ölmüş gibi veya çok büyük bir hadise olmuş gibi. Efendimiz buyuruyor ki kişi başına ne gelirse gelsin, bir lambanın sönmesi de olsa, bir ampulün patlaması da olsa, ne olursa olsun en küçük canını sıkan şeylerde bile bu sözü söylerse ona çok büyük fayda sağlar diye böyle bir bize bu sözün anlamını ve sabretmenin ehemmiyetini böyle bir olay üzerinden de öğretmiş oluyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenlerim, Cenab-ı Hak kullarını sabredenleri ortaya çıkarmak ve mükafatlandırmak için de imtihan ettiğini söylüyor. Muhammed Suresi 31. ayet-i kerimede içinizden mücahede edenler ve sabır gösterenler belli oluncaya kadar elbette sizi imtihan ederiz buyuruyor. Yine Ali İmran Suresi'nde 146. ayet-i kerimede em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemus sabirin. Yani içinizden Cenab-ı Hak cihat edenleri ve sabredenleri iyice belirleyip ortaya çıkarıncaya kadar cennete gireceğinizi mi sandınız diye benzeri bir ayet-i kerime buyuruyor. Dolayısıyla demek ki bu sabretmek, cihad etmek, bu gibi şeyler aynı zamanda kim iyi, kim kötü, kim cennete girebilecek, kim giremeyecek, bunları da ayırmanın bir ölçüsü olarak ayet-i kerimelerde ifade edilmiş oluyor. Yine Cenab-ı Hak ancak sabreden kullarını sevdiğini, onlarla beraber olduğunu ve hakkıyla sabreden kullarının da mükafatını, ecirlerini hesapsız vereceğini vaat ediyor. Nitekim Zümer Suresi 10. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öncesinde bilenlerle bilmeyenleri ayırıyor. Kimdir bilenler, kimdir bilmeyenler? Sonra Cenab-ı Hakk'ın yolunda cihattır, savaştır, hicrettir, bu hususlarda sabır gösterenler, bunlardan bahsediyor. Ve innema yuveffes sabirune ecrahum bi gayri hisab, ancak sabredenlere mükafatlarının hesapsız ödeneceğini belirtiyor. Muhterem dinleyenlerim, Yüce Rabbimizin Es-Sabur diye bir ismi şerifi bulunuyor. Es-Sabur, çok sabreden anlamına geliyor. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın sabrı kendi zatına, büyüklüğüne, azametine uygun bir sabırdır. Bizim kendi sabrımızı Yüce Rabbimizin sabrıyla ölçmemiz o mümkün değildir. Yine Efendimiz Aleyhisselam da Yüce Rabbimizin sabrıyla ilgili olarak işittiği bir sözün eziyetine karşı Yüce Allah'tan daha çok sabreden hiçbir kimse yoktur. Zira müşrikler ona çocuk nispet ediyorlar da o yine onlara afiyet ve rızık vermeye devam ediyor buyurarak bu sabır isminin bir açıklamasını yapıyor. Bir müminin sabırlı olması için Es-Sabur ismi şerifini çok sık zikretmesi ve üzerinde tefekkür etmesi de kişinin sabırlı olması açısından çok faydalıdır. Bu Yüce Rabbimizin diğer ismi şerifleri içinde aynı şey geçerlidir. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen 100'e yakın ismi vardır. Başka sıfatları vardır. Bunlar mesela Yüce Rabbimizin Rahman Rahim isimleri. Onları zikrettiğimiz zaman kişinin gönlünde merhamet duygularının artmasına vesile olur. Ya Rahman, Ya Rahim diyerek veya Ya Rahman Rahim'in demek suretiyle. Mesela eğer gönlümüzde bir sevginin, muhabbetin artmasını istiyorsak Yüce Rabbimizin Vedud ismi şerifi vardır. Seven ve sevilen anlamında. Ya Vedud ismini çokça zikredersek oradan bize bir sevgi gelir gönlümüze. Yüce Rabbimizin yardım eden ismi vardır. Nasır diye, Ya Nasır diye. Bir yücelik, izzet istiyorsak Ya Zilcelal ve İkram ismi şerifini zikredebiliriz. Yani burada hangi yönden kendimizin gelişmesini, kendimizde bir güzelliğin, manevi güzelliğin artmasını istiyorsak, onunla ilgili Yüce Rabbimizin isimlerinden o konuyu ilgilendiren ismini zikretmenin çok büyük faydası olduğu beyan ediliyor. Hatta İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde Buruz suresinde ve huvel gafurul vedudu, Allah çok bağışlayan, çok da seven ve sevilendir ayet-i kerimesinin tefsirinde Yüce Rabbimizin Vedud ismini tefsir ederken, izah ederken orada işte bunun manasının çok seven, çok sevilen olduğunu, kişinin gönlünde işte hanımına karşı, çocuklarına karşı sevilmesi mübah olan, meşru olan kişilere karşı sevgiyi artırmak üzere Ya Vedud isminin çokça zikredilmesi, hatta sabah namazından sonra işte 1000 kez diyor Ya Vedud derse kişiye, gönlünde o sevgi oluşur, sevgi artar. Dolayısıyla benzeri bütün Esma-i İlahiye'yi bu şekilde anlamak mümkündür. Korumuz sabır olduğundan dolayı Yüce Rabbimizin de Es-Sabur, yani çok çok sabreden, zatına layık sabırlı varlık olarak onu ifade eden Es-Sabur ismini de zikretmek şüphesiz bize sabrımızı artırma, sabırlı olma, sabreden bir kul olma noktasında fayda sağlayacaktır. Efendimiz Aleyhisselam sabrın faydasını şöyle beyan buyuruyor. Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük fayda vardır. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok önemli bir beyanları, müminin önemli bir vasfını, niteliğini ortaya koymuş olduğu bir beyanlarında şöyle buyuruyor. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa şayandır. Aceben li emril mümini, gerçekten müminin durumu böyle herkes tarafından hayran kalınacak bir durumdur. Nedir o? Yani esas hayranlık duyulacak tarafı neresidir? Çünkü onun her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırlı olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Yani mümin ya sabreden bir haldedir, sabırlı bir haldedir veya şükreden bir haldedir. Dolayısıyla hal bakacak mümin, hatta bunun izahında şu beğeniliyor. Bir mümin bakacak, benim şu anki halim sabretmeyi gerektiren bir hal midir, yoksa şükretmeyi gerektiren bir hal midir diye bütün içinde bulunduğu halleri, içinde bulunduğu durumu böyle gözden geçirecek. Bakacak. Benim şu anki halim sabrımı gerektiriyor, şükrümü gerektiriyor. Çünkü yani hayattaki durumlarımız, hallerimiz iki şeyden birisini ilgilendirir. Ya sabretmemizi gerektiren bir durum içerisindeyizdir veyahut da şükretmeyi gerektiren bir durum içerisindeyiz. Eğer canımızı sıkan bir şey varsa demek ki orada sabretmemiz lazım. Eğer bir nimet içerisinde bulunuyorsak o zaman da şükretmemiz lazım. Onu anlamamız gerekiyor. Ve bu iki hal içerisinde yani sabırdan şüküre, şükürden sabra intikal etmek suretiyle böyle hep hayır içerisinde olma imkanı bize bahşedilmiş oluyor. Efendimiz bunu beyan ediyor. Dolayısıyla halimiz eğer sabrı gerektiriyorsa sabrederiz. Bu bizim için hayırlı olur. Şükrü gerektiren bir haldeysek şükrederiz. Yine bu bizim için hayır olur. Bu da devamlı böyle sabit değil. İnsan bazen sabır edecek durumda olabilir. Bazen şükür. Bunlar da böyle yer değiştiren bir özelliğe sahiptir hayatımızda. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından bir sabır örneği vermek istiyorum muhterem dinleyenlerim. Şunu biliyoruz ki Resul-i Ekrem Efendimiz'in hayatı baştan sona en güzel sabır örnekleriyle dolu. Sevgili Peygamberimizin özellikle İslam dinini tebliğ yolunda katlandığı zorluklarla alakalı çok misaller var kitaplarımızda. Bundan birisini Tarık bin Abdullah el-Muharibi kendi gördüğü, müşahede ettiği bir tabloyu şöyle naklediyor bize Allah Resulü'nün hayatından. Resulullah Aleyhisselam'ı Zülmecaz panayırında üzerinde kırmızı bir elbise olduğu halde görmüştüm. Bu Mekke'de. Risaletin ilk yıllarında yeni peygamber olduğu zamanlarda olan bir hadise. Baktım diyor, orada panayırlar vardı. Böyle ticari faaliyetlerin yoğun yaşandığı bölgelerdi burası. Zülmecaz'da onlardan bir tanesi. Efendimizin üzerinde kırmızı bir elbise. Ne yapıyor? Şöyle söylüyordu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz de kurtulunuz. Tebliğ ediyor insanlara. Kelime-i tevhidi tebliğ ediyor. Yüksek sesle insanı duyacağı şekilde bu sözü söylüyor. Efendimiz böyle söylerken bir adam da elindeki taşla onu takip ediyor. Arkasında birisi böyle elinde bir taş, elinde onu vuracak böyle arkadan sallayacak, başına vuracak. Takip ediyor ve şöyle söylüyor. Ey insanlar, sakın ona inanmayınız. Ona itaat etmeyiniz, onun sözünü dinlemeyiniz. Çünkü o yalancıdır. Attığı taşlarla Efendimizin ayak bileklerini de kanatıyor. Böyle bir manzara, böyle bir tablo. Bunu bize Tarık bin Abdullah el-Muharibi naklediyor. Ben de oradayım diyor. Bu manzarayı seyrediyorum diyor. Ama ne? Peygamberi tanıyorum ama diyor. Arkadaki diyor. İkisini tanımıyorum. Ne böyle söyleyen genci tanıyorum. Ne de arkadan taşı atan kişi tanıyorum. Ben dışarıdan yabancı birisi olarak olayı takip ediyorum. Merak ettim diyor. Geldim oradakilere. Bu zat kimdir? Şu önde insanlara tevhidi telkin eden, la ilahe illallah telkin eden kimdir diye sordum. Dediler ki bu Abdülmuttalip oğullarından bir gençtir. İsmi Muhammed, peygamber olduğunu söylüyor ve onun için de insanlara bunu tebliğ ediyor dediler. Peki dedim, onun ardına düşüp de taşadan şu kişi kimdir diye sordum. O da onun amcası Ebu Leheb'tir dediler. İşte bu Efendimiz Aleyhisselam'ın o tebliğ yıllarında yaşamış olduğu bir sabır sahnesi. Bir diğer misal de şöyle. Bu da yine sahabeden Müdrik el-Ezdi anlatıyor. Babamla birlikte hac yapıyordum. Mine'ye gelip konaklayınca bir toplulukla karşılaştım. Babama bu cemaat ne için toplanmış diye sordum. Babam kavminin dinini terk etmiş olan şu kişi için dedi. işaret ettiği tarafa bakınca Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü. O da şöyle söylüyordu Efendimiz: "Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz de kurtulunuz." Böyle sesleniyordu. İnsanlardan kimi onun yüzüne tükürüyor, kimi başına toprak saçıyor, kimi de ona sövüp sayıyordu. Öğleye kadar bu hal devam etti. O sırada yakası açılmış bir kız, içinde su bulunan bir kap ve elinde bir mendil olduğu halde geldi ve ağlıyordu. Fahri Kehanet Efendimiz kabı alıp sudan içti, elini yüzünü yıkadı, başını kaldırıp, "Kızcağızım, yakanı başörtünü ört. Baban hakkında tuzağa düşürülüp öldürülecek ve zillete uğrayacak diye korkma," diye efendim tedkinde bulunuyordu, onu teselli ediyordu. Bunun da kim olduğunu sorduk, bunun kızı Zeynep olduğunu söylediler. Kıymetli dinleyenlerim, tabii ki sabırla alakalı genel bazı bilgilerle birlikte Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından vereceğimiz örnekler, hele hele bu iki örnek, yani Allah Resulü nasıl bir mücadelede bulundu, nasıl tebliğ etti, o tebliği yaparken nasıl sabırlı davrandı, sabrederek o başarı sağladı, onun daha net görme imkanı oluyor bu örnekler üzerinden. İnşallah yine vaktimiz el verdikçe Efendimizin hayatından sabır örnekleriyle devam edeceğiz. Bugünkü programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.